Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Kolera Günlerinde Aşk. Gabriel Garcia Marquez. Özgün adı El Amor en los Tiempos del Cólera. Çevirmeni Şadan Karadeniz. Türü roman. Can Yayınları 16. basım Temmuz 2009. ISBN No'su 978-975-510-022-7. Bu kitap 394 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Nisan 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın arka yüzü. Gabriel Garcia Marquez, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü, Kolera Günlerinde Aşk. Kolera Günlerinde Aşk, terk edilmiş bir sevgilinin yeni yetmelik yıllardan başlayıp yaşlılığın alacakaranlığına dek süren yarım yüzyıllık aşkının öyküsü. Büyülü gerçekçilik akımının büyük ustası Gabriel Garcia Marquez, bu romanı tam bir destana dönüştürüyor. Aşkın deli akıllı, yabanıl evcil, tensel romantik tüm biçimlerinin pastoral bir şiirin büyüsüne büründüğü bir destan. 19. yüzyılın 20. yüzyıla dönüştüğü bir zaman dilimini kapsayan bu bitmek bilmeyen aşkın gerisinde, çağdaşlaşma çabası içindeki bir toplumun sorunlarını, özellikle taşra kent soyluluğunun saçmalıklarını ince bir alayla gözler önüne seriyor yazar. Roman boyunca aşk acılarının lirik esintileri arasında Marquez'in insancıl mizahı sürekli olarak duyuruyor kendini. Bu nitelikleriyle Kolera Günlerinde Aşk, bu büyük yazarın eseri içinde başyapıtı sayılan Yüzyıllık Yalnızlığın hemen yanında yerini alıyor. Gabriel Garcia Marquez, 1928'de Kolombiya'nın Aracataca kentinde doğdu. Büyük annesiyle büyük babasının evinde ve teyzelerinin yanında büyüdü. Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayınlanan ilk önemli yapıtı Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayınlanan Albay'a Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüdür. Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 adlı öykü kitabı ve Macondo'daki siyasal baskıları anlatan Şer Saati 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967 Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erendira 1972 adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972 adlı öykü kitabını, Askeri Diktatörlükleri Yeren Başkan Babamızın Son Baharını 1975, Onur Uğruna işlenen bir cinayet çerçevesinde gelişen olayların ele alındığı Kırmızı Pazartesi 1981, Aşkta bağlılığı konu alan Kolera Günlerinde Aşkı 1985, Simon Bolivar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki Generali 1989'da yayınladı. Yazarın Türkiye'de de yayınlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm, Aşk ve Öbür Cinler, Şili'de Gizlice, 12 Gezici Öykü ve Bir Kaçırılma Öyküsü sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Şadan Karadeniz, Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. TRT ve Türk Tarih Kurumu gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulundu. 1980'lerden bu yana edebiyat çevirileri yapan Karadeniz, Umberto Eco'nun Fakos Sarkacı adlı romanının çevirisiyle 1992 Doruk'takiler Çeviri Ödülü'ne değer görüldü. Eco'nun yanı sıra Catherine Mansfield, Sylvia Plath, Luigi Pirandello, Gabriel Garcia Marquez, Elza Morante, Giovanni Papini, George Simenon gibi yazarların yapıtlarını dilimize kazandırdı. Özgün yapıtlarından uçan kaçan sözcüklerin ardında bir çevirmenin güncesi, Gelgitler adlı novellası, Fındık Faresiyle Bilgisayar Faresi, Bilgisayar Öyküleri adlı öykü kitabı, Ölümsüz Adagio'larla Oyuncular ve Seyirciler adlı deneme kitapları yayınlandı. Mercedes'e elbette. Uzayıp giden bu yollarda taçlı bir tanrıça yürüyor şimdi. Leandro Diaz. Kaçınılmaz bir şeydi. Acı badem kokusu ona mutsuz aşkların yazgısını anımsatırdı hep. Doktor Juvenal Urbino, yıllardır kendisi için önemini yitirmiş bir olayla ilgilenmek üzere koşup geldiği, hala alaca ışığa gömülü odaya girdiği an ayrımına vardı bunun. Antilli göçmen, harp malulu, çocuk fotoğrafçısı, satrançta en yufka yürekli rakibi, bir altın siyanürüyle belleğin işkencelerinden kurtarmıştı kendini. Ölüyü, her zaman içinde yattığı portatif karyolada, zehri buharlaştırmak için kullanılmış olan küvetle taburenin yanında, bir battaniye ile örtülü buldu. Yerde, karyolanın ayağına bağlı, boylu boyunca uzanmış, Danimarka cinsi iri yarı, göğsü kar beyazı, kara bir köpek ölüsü, onun yanında da koltuk değnekleri vardı. Hem yatak odası hem de laboratuvar işi gören boğucu, karma karışık oda açık bir pencereden giren tan ışığıyla yeni yeni aydınlanmaya başlamıştı. Ama ölümün gücünü algılamaya yetecek kadar ışık vardı içeride. Öteki pencerelerin aralıkları odanın tüm yarıkları gibi çaputlarla tıkanmış ya da siyah mukavva ile kapatılmıştı. Bu odanın ağır havasını daha da yoğunlaştırıyordu. Üstü etiketsiz şişeler, kavanozlarla tıka basa dolu büyük bir tezgah, kırmızı kağıtla kaplanmış sıradan bir ampulün altında soyuk soyuk olmuş kurşun kalar alaşımlı iki küvet vardı. Tespit edici sıvıyla dolu üçüncü küvet ölünün yanında duruyordu. Odanın dört bir yanına eski dergilerle gazeteler, üst üste yığılmış cam negatifler, kırık dökük eşyalar saçılmıştı. Ama her şey özenli bir el tarafından tozdan korunmuştu. Pencereden giren hava çevreyi arıtmış olsa da, ayırt etmeyi bilen birinin farkına varabileceği mutsuz acıbadem aşklarının ılık külleri kalmıştı odada. Doktor Juvenal Urbino, burasının Tanrı'nın bağışlayıcılığına sığınarak ölmeye hiç de elverişli bir yer olmadığını, herhangi bir önseziye kapılmaksızın birkaç kez düşünmüştü. Aynı zamanla, buraya egemen olan düzensizliğin, Yüce Tanrı'nın gizli bir istencine boyun eğdiğini kabul etmişti sonunda. Bir polis komiseri stajını belediye dispanserinde yapan gencecik bir tıp öğrencisiyle birlikte kendisinden önce gelmişti. Doktor Urbino gelinceye dek onları havalandırıp ölünün üstünü örtenler onlardı. İkisi de onu bu kez saygıdan çok başsağlığı dileği içeren bir ağır başlılıkla selamladılar. Onun Jeremiah de Saint-Amour'la arkadaşlığının derecesini bilmeyen yoktu çünkü. Ünlü hoca, her günkü genel klinik dersine başlamadan önce her zaman tüm öğrencilerine yaptığı gibi teker teker onların ellerini sıktı. Sonra işaret ve baş parmaklarının ucuyla bir çiçekmiş gibi örtünün ucunu tuttu, kutsayıcı bir pintilikle yavaş yavaş ölüyü ortaya çıkardı. Ölü çırılçıplak, kaskatı çarpık, gözleri açık, gövdesi morarmış, bir gece öncekinden 50 yıl daha yaşlı gibiydi. Göz bebekleri sağlam, sakalıyla saçları sarımsı, karnında boydan boya sicimle dikilmiş eski bir yara izi vardı. Gövdesiyle kolları koltuk değneği kullanmaktan bir kürek mahkumununki gibi gelişmişti ama bacakları bir öksüzün bacakları gibiydi. Doktor Juvenal Urbino, ölüme karşı boşuna bir savaşımla geçen uzun yıllar boyunca ancak bir kez yaptığı gibi acılı bir yürekle bir an baktı ona. "Ödlek," dedi. "İşin en kötü kısmı bitmişti." Ölünün üstünü örttü, yeniden hoca tavrını takındı. Bir yıl önce 3 gün süren resmi bir jübileyle 80 yaşını kutlamış, yaptığı teşekkür konuşmasında bir kez daha emekliye ayrılma dürtüsüne karşı koymuştu. Ölünce dinlenmeye bol bol vaktim olacak nasıl olsa. Ama tasarımlarımda henüz hesaba katmıyorum bu olasılığı. Sağ kulağının gittikçe daha az işitmesine, adamlarının kararsızlığını gizlemek için gümüş saplı bir bastona dayanmasına karşın, delikanlılık yıllarındaki duruşunu koruyor, yeleğinin üstünden çaprazlama geçen altın köstekli keten takım elbiseler giyiyordu. Sedef rengi pastör sakalı büyük bir özenle taranmış, düzgünce ortadan ayrılmış aynı renk saçları kişiliğinin değişmez belirtileriydi. Onu her seferinde daha çok kaygılandıran bellek kaymalarını, kağıt parçacıklarını alelacele çiziktirilmiş notlarla olabildiğince gideriyordu. Sonunda bu notların hepsi de tıka basa dolu çantasının içine rastgele atılmış araç gereçler, ilaç şişeleri ve bir yığın başka şeyler gibi ceplerinin içinde birbirine karışıyordu. O, yalnızca kentin en eski, en parlak hekimi değil, en zarif erkeğiydi aynı zamanda. Ama gereğinden çok gösterişli bilgisi ve adının sağladığı nüfuzu hiç de açık yüreklilikle kullanmayışı, hak ettiğinden daha az sevgi kazandırmıştı ona. Komiserle stajyer hekime verdiği buyruklar kesin ve ivediydi. Otopsiye gerek yoktu. Evin kokusu, ölüm nedeninin küvette fotoğrafçılıkta kullanılan herhangi bir asidin açığa çıkardığı siyanür buharları olduğunu anlamaya yetiyordu. Jeremiah de Senamor ise yanlışlıkla böyle bir şey yapmayacak kadar çok şey biliyordu bu konuda. Komiserin duraksamasını tipik özelliği olan bir atılımla önledi. Unutmayın ki ölüm raporu imzalayacak olan benim. Genç hekim hayal kırıklığına uğramıştı. Altın siyanürünün bir ceset üstündeki etkilerini inceleme fırsatını o güne dek hiç bulamamıştı. Doktor Juvenal Urbino onu daha önce tıp fakültesinde görme işine şaştı ama kolayca kızarıvermesinden bir de antlı vurgulamasından onun kente yeni geldiğini hemen anladı. Aşk yüzünden delirenler hiç eksik olmaz burada. Günün birinde size bu fırsatı verecek bir aşk delisi nasıl olsa çıkar, dedi. Ama bu sözleri söyler söylemez anımsadığı sayısız intiharlar arasından bunun mutsuz bir aşkın yol açmadığı tek siyanürle intihar vakası olduğunu farkına vardı. O zaman sesinin bildik tınısında bir şeyler değişti. Böyle bir durumla karşılaştığınızda dikkat edin, dedi stajyeri. Genellikle kalpte billur tanecikleri olur. Sonra bir hastayla konuşurmuş gibi komiserle konuştu. Gömme işinin o gün öğleden sonra büyük bir gizlilik içinde yapılması için bütün gerekli işlemlerin tamamlanmasını buyurdu. Belediye başkanıyla sonra görüşürüm, dedi. Jeremiah de Senamor'un ilkel bir eli sıkılığı olduğunu, mesleğiyle geçinebileceğinden çok daha fazla kazandığını, bu yüzden evdeki çekmecelerden birinde cenaze giderlerini karşılamaya bol bol yetecek parası olduğunu biliyordu. Ama bulamazsanız da önemi yok, dedi. Bütün giderleri ben üstlenirim. Gazetelere haberin onları hiçbir biçimde ilgilendirmediğini düşünse de fotoğrafçının doğal bir ölümle ölmüş olduğunun söylenmesini buyurdu. Gerekirse valiyle ben konuşurum, dedi. Ciddi, yumuşak başlı bir adam olan komiser, hocanın yasalar konusundaki katılığının en yakın arkadaşlarını bile çileden çıkardığını biliyordu. Bu yüzden de gömme işini çabuklaştırmak için yasal işlemleri kolayca atlamasına şaşmıştı. Razı olmadığı tek şey, Jeremiah de Senamor'un kutsal gömütlükte gömülmesi için başpiskoposla konuşmaktı. Komiser küstahlığından üzüntü duyarak kendini bağışlatmaya yeltendi. Anladığıma göre bu adam bir ermişti, dedi. Daha da azarsanan bir şey, dedi Doktor Urbino. Tanrı tanımaz bir ermiş ama bunlar Tanrı'nın bileceği şeyler. Uzakta sömürge kentinin öte yanında katedralin büyük ayine çağıran çanları işitildi. Doktor Juvenal Urbino, yarım ay biçimindeki altın çerçeveli gözlüğünü taktı, ince köstekli yayına basılınca kapağı açılan saatine baktı, yedinci pazar ayinini kaçırmak üzereydi. Salonda parklardaki gibi tekerlekler üstüne konmuş kocaman bir fotoğraf makinesi, zanaatkârca boyanmış denizde gün batımı artalanı vardı. Duvarlar önemli günlerde çekilmiş çocuk portreleriyle kaplıydı. İlk komünyon, tavşan kılığı, mutlu doğum günleri. Doktor Urbino bu duvarların yıldan yıla yavaş yavaş resimlerle örtüldüğünü görmüştü. Akşamüstü satranç partilerin derin düşünceleri sırasında birçok kez rastgele portrelerden oluşan bu galerinin bu bel bağlanamaz çocukların yönetip soysuzlaştıracakları, şimdiki görkeminin küllerinin bile kalmayacağı geleceğin kentinin tohumlarını içinde sakladığını düşünmüştü yüreği acıyla burkularak. Çalışma odasında bir deniz kurdunun pipolarıyla dolu bir kavanozun yanında bir satranç tahtasıyla bitmemiş bir satranç oyunu duruyordu. Acelesine, içinin kararmışlığına karşın Doktor Urbino onu inceleme isteğine karşı koyamadı. Bunun bir akşam önceki oyun olduğunu biliyordu çünkü Jeremiah de Senamor bütün hafta her akşam üç ayrı kişiyle satranç oynuyor ama her zaman oyunu sonuna dek götürüyor, sonra tahtayla taşları kutusuna yerleştiriyor, kutuyu da yazı masasının bir çekmecesine koyuyordu. Doktor Urbino onun beyaz taşlarla oynadığını biliyordu ama bu kez dört hamlede kesinlikle yenileceği açıktı. Bir cinayet olsaydı iyi bir ipucu olurdu bu, dedi kendi kendine. Bu ustaca tuzağı düzenleyecek tek bir adam tanıyorum. Kanının son damlasını dek çarpışmaya alışkın olan bu boyun eğmez askerin yaşamının son savaşımını yarıda bırakmasının nedenini ortaya çıkarmadan yaşayamayacaktı Doktor Urbino. Sabahın altısında bekçi son turunu yaparken sokak kapısında iliştirilmiş notu görmüştü. Kapıyı vurmadan girin ve polise haber verin. Az sonra komiser, stajyer hekimle birlikte koşup gelmiş. İkisi birlikte kuşku götürmez acıbadem kokusuna karşın bir delil bulabilmek için evde araştırma yapmışlardı. Bitmemiş satranç partisini incelemekle oyalandığı birkaç dakika içinde komiserin gözü, yazı masasının üstündeki kağıtlar arasında Doktor Juvenal Urbino'ya yazılmış bir zarfa ilişti. Zarfın üstünde bal mumundan öyle çok damga vardı ki mektubu çıkarmak için yırtmak gerekti. Hekim içeri daha çok ışık girsin diye pencerenin kara perdesini araladı. Okunaklı bir yazıyla önlü arkalı yazılmış olan bir sayfaya önce çabucak bir göz attı. Birinci paragrafı okuduğunda 7. pazar ayinini kaçırdığını anladı. Soluk soluğa ipin kaçırdığı ucunu yakalamak için birkaç sayfa geriye giderek okudu. Bitirdiğinde çok uzaklardan ve çok zamanların ötesinden geri dönüyormuş gibiydi. Yatıştırmak için harcadığı çabaya karşın çöküntüsünü gözle görüyordu. Dudakları tıpkı ölününki gibi morarmıştı. Mektubu katlayıp yeleğinin cebine koyarken ellerinin titremesini önleyemedi. Sonra komiserle genç hekimin farkına vardı. Üzüntüsünün sisleri arasından gülümsedi onlara. Önemli bir şey yok, dedi. Son istekleri. Bu sözlerin yalnızca yarısı gerçekti ama onlar tümünün gerçek olduğuna inandılar. Çünkü Doktor Urbino yerinden oynamış bir döşeme taşını kaldırmalarını buyurdu onlara. Kullanıla kullanıla eprimiş bir hesap defterinin arasında kasa anahtarlarını buldular. Sandıkları kadar çok parası yoktu ama cenaze masraflarıyla ufak tefek başka giderleri karşılamaya bol bol yetecek parası vardı. Doktor Urbino, İncil okumasından önce katedrale yetişemeyeceğinin o anda bilincine varmıştı. Sakalların bittiğinden beri üçüncü kez pazar ayinini kaçırıyorum, dedi. Ama Tanrı bağışlar. Böylece bütün ayrıntıları düzenlemek için bir iki dakika daha oyalandı. Mektubun gizlerini bir an önce karısıyla bölüşme isteğini güçlükle yenerek, kentte başlayan sayısız Karayipli göçmene haber vermeyi üstüne aldı. İçlerinde en saygıdeğer, en etkin, en köktenci davranmış olan kişiye, hayal kırıklığına yenik düştüğü fazlasıyla açık olsa da, son saygı gösterisinde bulunmak isteyebileceklerini düşünerek. Aralarında ünlü profesyonellerden adları bilinmeyen oyunculara dek tüm satranç arkadaşlarıyla daha az yakın olmakla birlikte cenazesinde hazır bulunmak isteyebilecek öteki arkadaşlarına da haber verecekti. Ölünün mektubunu okumadan önce ilk bilenin kendisi olduğu sonucuna varmıştı. Ama mektubu okuduktan sonra hiçbir şeyden emin değildi. Ne olursa olsun Jeremiah de Senamor, son bir pişmanlık anı geçirmişse diye gardenyalardan bir çelenk gönderecekti. Cenaze saat 5'te kaldırılacaktı. O en sıcak aylarda uygun saatti bu. Kendisine gerek duyacak olurlarsa 12'den sonra o gün meslekte 25. gümüş yılını büyük bir şölenle kutlamakta olan sevgili öğrencisi Doktor Lachides Olivella'nın kır evinde olacaktı. Doktor Juvenal Urbino ilk savaş yılları geride kalalı beri kolay bir alışkanlık içinde sürdürüyordu yaşamını. Eyalette eşi görülmemiş bir saygınlık kazanmıştı. Sabahları ilk horozlar öterken kalkıyor, o saatte gizli ilaçlarını almaya başlıyordu. Gönül gücünü yükseltmek için potasyum bromür, yağmurlu havalarda kemiklerinin sızlamasına karşı salisilatlar, baş dönmelerine karşı çavdar mahmuzu damlası, iyi uyumak için de beladon. Saat başı gizli gizli bir şey alıyordu. Çünkü uzun hekimlik ve öğretmenlik yaşamı boyunca yaşlılığa karşı geçici önlemler için reçete yazmaya her zaman karşı durmuştu. Başkalarının acılarına katlanmak, kendi acılarına katlanmaktan daha kolay geliyordu ona. Buna karşılık ilaç almaktan duyduğu korkuyu yenmek için cebinde her zaman kâfurlu bir sargı bezi bulunduruyor, kimse görmeden derin derin içine çekiyordu. Ölümünün eşiğine dek pazartesiden cumartesine her gün tam saat 8'de çalışma odasında bir saat oturup tıp okulunda verdiği genel klinik dersini hazırlıyordu. Aynı zamanda iyi bir okuyucuydu. Paris'teki kitapçısının posta ile gönderdiği ya da İspanyol dili yazısını Fransız yazını gibi dikkatle izlememesine karşın, kentteki kitapçının onun gibi Barcelona'dan ısmarladığı yeni yazınsal yapıtları okuyordu. Bu kitapları hiçbir zaman sabahları değil, öğle uykusundan sonra bir saat ya da geceleri uyumadan önce okuyordu. Çalışmasını bitirince banyoda açık pencerenin önünde temiz havanın geldiği yön o yön olduğundan hep horozların öttüğü yöne doğru soluk alarak 15 dakika soluk alma alıştırmaları yapıyordu. Sonra yıkanıyor, sakalını düzeltiyor, gerçek bir kolonyayla, Farina Gegenüber kolonyasıyla bol bol ıslatıp yatıştırıyor, beyaz keten takımlarını, yeleğini, yumuşak şapkasını, keçi derisinden potinlerini giyiyordu. 80'inde de kolera salgınından az sonra Paris'ten döndüğü zamanki rahat davranışlarını, canlılığını sürdürüyordu. Düzgün taranmış, ortadan ayrılmış saçları, madensi renginin dışında tıpkı gençliğindeki gibiydi. Kahvaltısını evde ediyor ama kendine özgü bir perhiz uyguluyordu. Midesinin sağlığı için pelin otu çiçeklerini kaynatarak suyunu içiyor, yürek daralmalarını önlemek için bir baş sarımsağın dişlerini soyarak evde yapılmış bir somun ekmekle birlikte özenle çiğneyip birer birer yiyordu. Dersten sonra kentle ilgili girişimleri, Katolik milisler, sanatsal ya da toplumsal buluşları ile ilgili bir uğraşı olurdu çoğu kez. Öğle yemeklerini hemen hemen her zaman evde yer, avluya bakan terasta oturup düşler içinde mango yaprakları altında hizmetçilerin şarkılarını, sokak satıcılarının çığırtılarını, öğle sonu sıcağında kumsaldan yükselip evin çevresinde çürümeye yazgılı bir melek gibi kanat çırpan yağlı motor gürültülerini işiterek 10 dakika kestirirdi. Sonra bir saat yeni kitapları, özellikle romanlarda tarihsel incelemeleri okur, yıllardır çevrenin eğlencesi olan evcil papağana Fransızca ve şarkı dersleri verdirirdi. Saat 4'te koca bir sürahi buzlu limonata içtikten sonra hastalarını ziyarete giderdi. Yaşına karşın hastalarını muayenehanede kabul etmemekte direniyor, kentin her yerine yaya gidebilecek denli barış içinde olduğu zamanlardan beri hep yaptığı gibi onlara evlerinde bakmayı sürdürüyordu. İlk kez Avrupa'dan döndüğünden beri iki duru atın çektiği aileye ait bir kupa arabasıyla dolaşıyordu. Bu araba artık işe yaramaz olunca da tek atlı bir faytonla değiştirdi onu. At arabaları dünyadan kalkmaya başlayıp kentte kalanların yalnızca turist gezdirmeye, bir de cenazelerde çelenk taşımaya yaradıkları zaman da modaya karşı belli bir küçümsemeyle onu kullanmayı sürdürdü. Emekliliğe yanaşmasa da onu yalnızca umutsuz hastalara bakmak için çağırdıklarının farkındaydı. Ama bunun da bir çeşit uzmanlık olduğunu düşünüyordu. Bir hastanın nesi olduğunu görünüşünden anlayabiliyor, beratlı ilaçlara güvensizliği her seferinde biraz daha artıyor, cerrahinin yaygınlaştığını dehşetle görüyordu. Bir sürü tıbbın başarısızlığının en güçlü kanıtıdır diyordu. Dar bir ölçütle tüm ilaçların zehir olduğuna, besinlerin %70'inin ölümü çabuklaştırdığına inanıyordu. Ne olursa olsun diyordu sınıfta. Bilinen çok az ilaç vardır, onları da yalnızca birkaç hekim bilir. Öğrencilerin gençlik coşkularından esinlenerek kendisinin yazgıcı hümanizma diye tanımladığı bir tutumu benimsemeye vardırmıştı işi. Kim olursa olsun herkes kendi ölümünün sahibidir. O an gelip çattığında yapabileceğimiz tek şey insanların korkusuz ve acısız ölmelerini sağlamaktır. Ama yerel tıp folklorunun bir parçasını oluşturan bu aşırı düşüncelere karşın eski öğrencileri kendilerini kabul ettirmiş uzman hekimler bile olsalar ona danışmayı sürdürüyorlardı. Çünkü onun o dönemde dendiği gibi klinik gözü olduğunu teslim ediyorlardı. Sonuç olarak değerli ve kendine özgü bir hekim olmuştu. Her zaman. Müşterileri de Reyes mahallesindeki soylu evlerinde yoğunlaşmışlardı. Günleri öylesine düzenliydi ki akşam hastalarını dolaştığında sırada eşi, İveti bir durum ortaya çıktığında ona nereye haber göndereceğini bilirdi. Gençliğinde akşamları eve dönmeden önce Café de la Parroquia'yı arardı. Satrancı, kayınbabasının iş ortakları ve bazı Karayipli göçmenlerle oynaya oynaya ilerletmişti. Ama yüzyılın başlarından bu yana Café de la Parroquia'ya gitmez olmuş, sosyal kulübün düzenlediği ulusal satranç turnuvalarını örgütlemekle uğraşmıştı. Jeremiah de Saint-Amour bu dönemde çıkıgelmişti kente. Daha o zaman koltuk değnekleriyle ve çocuk fotoğrafçısı dükkanı olmaksızın. Aradan daha 3 ay geçmeden önce satranç tahtası üstünde piyon sürmeyi bilen herkes tanımıştı onu. Kimse onu yenmeyi başaramamıştı çünkü. Satrancın baş edilmez bir tutkuya dönüştüğü ve onu doyuracak pek az rakibin kaldığı bir sırada Doktor Juvenal Urbino için onunla karşılaşmak bir mucize olmuştu. Onun sayesinde Jeremiah de Saint-Amour aramızda neyse o olabilmişti. Doktor Urbino, onun kim olduğunu, ne yaptığını, hangi onursuz savaşta sakatlanıp bezginleştiğini araştırmak zahmetine bile katlanmaksızın, kayıtsız şartsız koruyucusu olmuş, her şeyde arka çıkmıştı ona. Son olarak fotoğraf atölyesi açmak için ödünç para vermişti ona. Jeremiah de Sönemor, magnezyum lambasının parıltısından ürken ilk çocuğun resmini çektiği andan başlayarak büyük bir titizlikle kuruşu kuruşuna ödemişti borcunu. Her şey satranç yüzünden olmuştu. Önceleri akşam saat 7'de yemekten sonra oynuyorlardı. Rakibinin apaçık üstünlüğünden ötürü hekime haklı olarak avantaj veriliyordu. Ama ikisi de eşit duruma gelinceye değin her seferinde azalıyordu bu avantajlar. Daha sonra Don Galileo Deconte ilk açık hava sinemasını açınca Jeremiah de Sennemore en şaşmaz müşterilerinden biri oldu. Satranç partileri de yabancı filmlerin ilk gösterimlerinden arta kalan gecelerle sınırlandı. Böylece öylesine dost oldular ki hekim sinemaya onunla birlikte gider oldu. Ama karısı hiç gelmiyordu onun da. Biraz güç tartışmaları izleyecek sabrı olmadığından, biraz da salt sezgiye dayanarak Jeremiah de Sönemor ona hiç kimseyle dost olamazmış gibi göründüğünden. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.